Ustam ve Ben. Elif Şafak. 19. ayrım. Bir köşede Cihan'ın Molla Lütfi isimli bir alime ait olduğunu öğrendiği ilmi riyaziye ciltleri duruyordu. Onların hemen yanında rüzgarları, yıldızları, hava akımlarını ve semavi cisimleri gösteren dizinelerce çizim yığılıydı. İspanya'dan yeni gelmiş Libro del Cavallero Cifar, Antonio de Saganolla'nın gravürleri, Sebastiano Serlio diye Bolognalı bir mimarın Regole Generali Architecture adlı risalesi ve Vitruvius'un kenarları yaldızlı Latince el yazması De Architecture. Bu sonuncusu Buda'nın işgali sırasında bulunup İstanbul'a getirilmişti. Leon Battista Alberti adlı birine ait risalenin başlığı Döre Aedi Factoria'yı, İnşaat sanatı diye tercüme etti Simeon. Bir de İbn Meymun gibi acayip isimli bir zatın yazdığı koca bir cilt vardı. Cihan, Delaleteül Hayrin, Şaşkınlık içinde Kılavuz adlı bu eseri pek merak etti. Arka tarafta genişçe bir odaya vardılar. Ocaktaki ateşle aydınlanan mekan loştu. Ortada düzinelerce çekmecesi olan kapakları oymalı bir dolap, kenarda bir tabure duruyordu. Simeon oturması için işaret etti Cihan'a. Ustan nasıl? Epeydir görmedim. Selamlarını yolladı dedi Cihan. Bir kitap almamı istedi ama hangisi olduğunu söylemedi. Önce de bana ama dürüstçe öğrenenlerden misin? Afalladı Cihan. İçoğlan'ın odalarında ders alıyorum. Simeon lafını kesti. Öğrenci misin demedim. Öğrenenlerden misin dedim. Hayda, bilmece gibi konuşuyordu adam. Cihan, Nikola'nın tavsiyesini hatırladı. Belki de fazla alttan almıştı. Bu aksi ihtiyara kafa tutma zamanı gelmişti. Zaten binalarda çalıştıkça zanaatı öğreniyoruz. İnsan kendiliğinden pişiyor dedi gayet emin bir edayla. Simeon alay dolu bir bakış attı. Şevketli sultanımız ahmaklık vergisi koysa ne iyi ederler. Ağızlardan çıkan her aptalca lakırdığı için bir kuruş alsa hazinemiz dolar taşar, bozuldu Cihan. Anladı ki Nikola Davut Yusuf üçlüsünün oyununa gelmişti. Adamı gıcık edecek ne varsa yapmasını tembihlemişlerdi. Sesi daha saygılıydı tekrar konuştuğunda. Diğer çıraklar da geldi buraya değil mi? Gelmez mi? Hem de kaç kez dedi Simeon. Sinan gibi muhterem bir zatın emrinde çalıştığın için şanslısın. Ustanın değerini biliyor musun bari? Huzursuz oldu Cihan. Kadir kıymet bilmek bir yana inşaatlarda hırsızlık etmenin yollarını aradığını bilse ne derdi acaba sahaf? Elimden geleni yapıyorum dedi yavaşça. Üstatlar mühimdir ama kitaplar daha âlâdır unutma. İnsanın bir kütüphanesi varsa bin öğretmeni var demektir. Asıl olan öğrenmek. Cühela takımı zanneder ki bu aleme yiyip içmeye yahut kavga çıkarmaya geldik. Veya çoluk çocuğa karışmaya. Halbuki esas işimiz bilgimizi ilerletmek. Bu sebepten buradayız. Simeon durakladı. Söyle bakalım. Yaradan'la hasbihal eder misin? Dua ederim. Duayı sormadım gafil. Madem mimar olmak niyetin, kendinden öte bir kudretle konuşman lazım. Koskoca Allah ne yapsın sohbetlerimi dedi Cihan yarı mahcup. Beyaz fille dertleşirim. Çota çok akıllıdır. Sanırsın doğduğunda 100 yaşındaymış. Öyle alimdir. Yaşlı adamın bakışları yumuşadı. Fili konuştular bir müddet. Cihan günlerinin nasıl geçtiğini anlattı. Sonunda Simeon dedi ki, merhametli birine benzersin ama kafan pek karışık. İki küreyi zıt yöne çeken sandal gibisin. Bir o tarafa, bir bu tarafa. Yüreğinin merkezini bulamamışsın henüz. Daha geçen gün ustasının bahsettiği kainatın kalbi lafını hatırladı Cihan, ürperdi. Bu arada Simeon sürdürdü konuşmayı. Peki de bana, en çok ne inşa etmeyi seversin? Köprü dedi Cihan hiç düşünmeden. Zaten o sayede tanıdım ustamı. Dışarıda yağmur çiselemeye başladı, sessizliğin içinde ahşaplar çatırdadı. Sahaf bir sandığı açarak içinden bir çizim çıkardı. Öyleyse bak şuna. Haliç için bir köprü, Leonardo tasarlamıştı. Bu ismi daha evvel işitmiş bulunan Cihan kulak kesildi. Sultan Beyazıt davet etmişti ikisini de, Leonardo ve Michelangelo. Haliç'in üzerine bir köprü isterdi hünkâr. Leonardo resimlerini gönderdi. Kibirliydi bir parça. Dedi ki yaparım köprüyü. Sade onu değil, çok şey yaparım şehrinize. Boğazın sularının üstüne öyle bir köprü koyarım ki açılır kapanır. Cihan hayretle dinledi. Hareketli bir köprü nasıl olur merak etmişti. Bu arada sahaf bir başka sandığın kapağını araladı. İçinde taslaklar vardı. Ekserisi kubbeli yapılardı. Panteon, Floransa Katedrali, Ayasofya. En çok da Michelangelo gelmeye niyetliydi. Hep derdi mektuplarında. Size yazdı mı? Uzun zaman önce, gençtik o vakitler. Sade ziyaret etmek değil, burada çalışmak istiyordu. Yüreklendirdim. Muhakkak gel dedim. Sultanın eli boğuldu. Aralarında tercümanlık yaptım. Bir ben, bir de Fransisken keşişler. Ama sanmam ki onların faydası olsun. Türklere güvenmezler. Simon düşüncelere daldı. İstanbul'dan Pera'ya bir köprü inşa edecekti. İçinde rasathane olacaktı, düşün. Bir de kütüphane. Ben idare edecektim kütüphaneyi. Frank diyarında ne kadar mürekkep yalamış alim varsa bize gıpta edecekti. Cihan adamın kırgınlığını sesinden anladı. Ne oldu peki? Gelmemeye ikna ettiler. Osmanlı padişahının mükafatına nail olacağına, papanın elinde sürün daha iyi dediler. Cesaret edemedi, mesele kapandı. Roma, Roma'dır. İstanbul da İstanbul. Artık kimse iki şehri buluşturmaktan söz etmiyor. Halbuki mümkündü. Roma ve İstanbul. Simon durakladı ama gene de takip ediyorlar. Kimler efendim? Roma'nın gözleri. Ustanı izliyorlar. Haberin olsun. Cihan tedirgin oldu. İnşaat sahasında kopan halatı düşündü ve bir türlü gelmeyen denizin dibini boylayan teslimatı. Acaba peş peşe yaşanan kaza ve aksamaların arkasında Roma'nın gözleri mi vardı? Bir soluk aldı, kendine kızdı. Gene zihni daldan dala atlamış bir sürü evham üretmişti. Simeon bir rafa doğru yürüdü, gravürlerle resimlendirilmiş bir cilt çıkardı. Bu senin, ustana söyle, sana bunu seçtim. Cihan kitabın kapağına göz atmadan kesesini çıkardı ama sahaf reddetti. Paran sende kalsın delikanlı. Benden sana tavsiye İtalyanca öğren. Köprüler kurmak isteyen kişi birden fazla dil konuşmalı. Cihan teşekkür ederek eseri koltuğunun altına sıkıştırdı. Dışarı çıktığında at onu bekliyordu. Ancak Sinan'ın evine varınca durup baktı hediyesine. Dante Namdar bir müellif yazmıştı. La Divina Commedia. Cihan ne aldığını gösterince Sinan'ın yüzüne tebessüm yayıldı. Simeon seni tutmuş dedi. En sevdiği kitabı vermiş. Sahi mi dedi Cihan gözlerini kırpıştırarak. İtalyanca öğrenmesini istediklerine İtalyanca kitaplar verir. Bu da en sevdiği eserdir. Peki ama kim öğretecek? Kim olacak? Simeon tabii. Davut, Nikola ve Yusuf'a da o öğretti. Cihan bunu duymaktan rahatsız oldu. Kıskançlık sardı ruhunu. O ana kadar ihtiyar sahafın onu diğerlerinden daha çok beğendiğine inanmıştı nedense. Çırağın kalbinden geçenleri bir bakışta okuyan Sinan dedi ki, bir dil öğrendiğinde koskoca bir kalenin anahtarını teslim alırsın. Kale kapısından başka kimler girmiş, seni ne ilgilendirir? Sen kendi keşfine bak. Hoşuna gitti bu fikir Cihan'ın. Gözünün önünde altın kupalar, kadife perdeler, elmaslarla dolu bir şato canlandı. Gülümsedi elinde olmadan. Sen nasıl emredersen ustam. İşte Cihan nice saatini geçireceği bir mekanla böyle tanıştı. Peyderpey sahaf Simeon'un evi ona sığınak oldu. Bu duvarların arasında kendini yabancı hissetmiyordu. Nereden geldiği, korkuları, zaafları hiçbiri mühim değildi. Kitapların arasında kaybolarak kendini arayacaktı. Dillere kabiliyetli olduğunu mektepteki hocaları da söylemişti. İtalyanca'da şaşırtıcı bir hızla ilerleme gösterip bilahare Latince ve Fransızca'yla da uğraşmaya başlayınca Simeon'un koleksiyonunun derinliği karşısında hayrete düşecekti. Saray mimarlarının vefada bir kütüphanesi vardı. Yıllar içinde orayı da pek çok kez ziyaret edecekti Cihan. Ama Simeon'un köhne evinde mürekkep, kağıt, tirşe, bal mumu ve ekmek kokularıyla sarılı halde bir kitaba burnunu gömerek herkesi ve her şeyi unutmanın, unutabilmenin verdiği hazzı hiçbir şeyden almayacaktı. Aşk gibiydi okumakta. Neden, nasıl müptelası olduğunu bilen zaten gayet iyi bilirdi. Bilmeyene de anlatamazdım bir türlü. Avusturya sefiri Busbeck, devlet işlerini olduğu kadar doğaya ve hayvanlara da meraklı adamdı. Ne vakit saraya davet edilse, hayvanat bahçesini görmeyi talep ederdi. Kendi malikanesinin bahçesinde de hatırı sayılır bir hayvan koleksiyonu vardı. En sevdiği mahluklar kaplanlardı, bir de çota. Bir ikindi vakti yanında bir ressamla çıka geldi Busbeck. Sanatkarın ismi Melchior Loris'ti ve bilhassa iki şey resmetmeye can atıyordu. Bir, uzun feraceleri ve yaşmaklarıyla Osmanlı kadınlarını, bir de Sultan Süleyman'ın muhteşem beyaz filini. Herkoyer bunlardan ilki değilse de ikincisi için hünkârdan izin koparınca Cihan ile Çota'nın hayatlarının düzeni tepetaklak oldu. O andan itibaren haftanın üç günü fil ile filbas, sefirin Pera'daki konağını ziyaret etmekle görevlendirildi. Busbeck kitaplara düşkündü ve Cihan'ın ilk izleniminin aksine cahil bir hayvan terbiyecisi olmadığını fark edince onunla muhabbet etmeye başladı. Cihan hayrete şayan bir şey öğrendi bu sayede. Sefirin ülkesinde, kralın sarayında da bir fil vardı. Üstelik adı Süleyman'dı. Hakaret değil, seni temin ederim dedi Busbeck. Bilakis saygı ifadesi file sultanın ismini vermek. Böyle dedi ve göz kırptı muzipçe. Busbeck ile Cihan bunları konuşurken ressam Melchior, üzerinde kül rengi uzun bir önlük ve gözlerinde sert bir bakışla belirdi. İyi birine benziyordu ama sanatkar taifesinin nicesi gibi kendine fazla düşkündü. Bir türlü filin nerede poz vereceğini bulamadı. Oraya baktı olmadı, buraya baktı beğenmedi. Sonunda Cihan'ın itirazlarına rağmen çotanın bir akasya ağacının altında durmasına karar verdi. Tam fili istediği yere yerleştirmiş, resim sehpasını karşısına koymuştu ki çota uzanıp bir dal yakaladı, yaprakları yemeye başladı. ''Hey, dursana!'' diye bağırdı Melchior. Çota dinlemedi. ''Filbas, neredesin? Bu mahluk neden aç?'' ''Aç değil efendim'' dedi Cihan. ''Sıkı kahvaltı etti.'' ''O vakit neden yiyor yaprakları?'' ''Hayvan olduğu için efendim.'' Delikanlının kendisiyle dalga geçtiğinden şüphelenerek ters ters baktı Melchior. ''Bir dahaki sefere buraya gelmeden önce mahluku daha iyi besle.'' Cihan söyleneni yaptı, çota artık her sabah iki misli yiyor, sefirin konağına varınca da akasya yapraklarını götürüyordu. Birkaç denemeden sonra ressam yer değiştirmeye razı oldu. Fili dışarı çıkarıp sokağa kuruldular. Artık tabloda önde beyaz fil, arkada kafesli tahta evlerin sıralandığı uykulu bir mahalle görünecekti. Ne var ki kıpırdamadan durmak hayvanı zorluyordu. Gerçi bu işkenceye birçok insandan daha iyi dayandığına emindi Cihan. Bu arada Busbeck pencereden izliyordu. İki ülke arasındaki ilişkiler bozulduğundan sefir şimdilerde ev hapsinde tutuluyordu. Böylece Melchior sokakta fili resmederken, Cihan Busbeck'in yanında kalıp ondan bitkiler, kayalar ve memleket meseleleri hakkında bilgiler ediniyordu. Birkaç kez beter yağmur yağdı. Bir defasında çota kaçmaya kalktı. Bir kez ressamın kafasına kuş pisledi. Ama bunlar dışında ahenk içinde hadisesiz çalıştılar. İki ay sonra Melchior tasviri bitirdi. Busbeck kutlamak için pek çok misafir davet etti. Paşalar, vezirler, seyyahlar ve elçiler. Fil ile filbaz da çağrıldı tabii, hem de onur konuğu olarak. Resim sehpası boydan boya beyaz bir örtüyle kaplanmıştı. Avlunun bir köşesinde durmuş, vaktinin gelmesini bekler gibiydi. Melchior üzerinde mavi katifeden kıyafetiyle misafirlerin iltifatlarına gülümsüyordu. Cihan merak etti. Acaba bu sanatkar taifesi hep böyle miydi? Bir damla metiyeyle bile sarhoş olmaya meyyal. Bu arada çota avlunun dip tarafındaydı. Cihan birilerinin üstüne basıp ezmesin diye bir meşe ağacının gövdesine bağlamıştı hayvanı. Çok geçmeden sefir resmin açılışını yapma vaktinin geldiğini duyurdu. Misafirler yaklaşırken heyecanlı bir mırıltı yükseldi. Söz konusu olan bir insan tasviri olmadığından dindar Müslümanlar dahi görmeye hevesliydi. Örtü kaldırıldı ve Cihan tuhaf bir sahne buldu karşısında. Tablodaki fil çotaya benzemiyordu. Fil dişleri daha uzun ve daha sivriydi. Çerçeveden fırlayıp hücum edecekmiş gibi yırtıcı bir ifade vardı yüzünde. Ama sokak, evler ve sema öyle hakiki görünüyordu ki uzansa dokunacakmış gibi hissediyordu insan. Resimden bir huzur yayılıyordu. Hayranlıkla alkışladı herkes. Buzbek ressama koca bir keseyle mükafatlandırdı. Cihan adı cömert bir bahşiş verdi. Bir sanat eserinin doğmasına vesile olduğu için. Melkoir neşeyle kucakladı filbazı. Şarap kokuyordu buram buram. Bir saat sonra gitmeye yakın tabloya bir kez daha bakmak istedi Cihan. Sehpanın önünde durmasıyla ağzının açık kalması bir oldu. Resmin üst kısmı gitmişti. Daha az evvel pofuduk bir bulutun gezindiği yerde şimdi kocaman bir delik vardı. Cihan kalbi küt küt atarak çotaya döndü, korktuğu olmuştu. Hayvan ipini koparmış bahçede geziniyordu. Hortumuna bulaşmış mavi boya suçunu ele veriyordu. Bir koşa yanına gitti. Çota ne yaptın? Nasıl yersin tabloyu diye sinirden titreyerek. Misafirler hadisenin farkında değildi henüz. Cihan kimseye bir şey demeden çotanın yularına asıldığı gibi sefirin konağından çıktı. Melkoir'i bir daha görmeyecekti. Onun memleketine döndüğünü, orada meşhur olduğunu, bilhassa oryantal koleksiyonuyla isim yaptığını duydu. Fakat Frank diyarında pek rağbet gören İstanbul tabloları arasında Sultan Süleyman'ın beyaz fili olmayacaktı. Sinan ve çırakları Süleymaniye Camii inşaatının sonuna yaklaştığında sultanın nikris hastalığı o kadar ilerlemişti ki bacaklarını oynatmakta güçlük çekiyordu. Bezler de sarılı ayakları şiş şiş yaralarla kaplıydı. Ne çok değişmişti o da vücudu da. Bu yaşa gelmiş, baharların ardından çetin kışlardan geçmişti. Ona en yakın olanların kanı vardı elinde. Veziri İbrahim ve oğlu Mustafa en başta. Cihan rahatsızlığı ilerlediğine göre uzun süre padişahtan ses seda çıkmaz zannediyordu, yanıldığını çabuk anladı. Yattığı yerden habire haber yolluyordu hünkâr, haşin ve sabırsızdı. Derken bir gün sahada zuhur etti. Izdırap içindeydi ama gözünü öfke bürümüştü. Bir bakış attı henüz bitmemiş binaya, yüzünü buruşturdu, atını dosdoğru Sinan'ın üstüne sürdü. Mimarbaşı, haddinden fazla zaman harcadın, sabrım taştı. Şevketli padişahım emin olsunlar, camilerini bitireceğim Allah'ın izniyle. Daha ne kadar vakit lazım? Başını yana eğerek cevap verdi Sinan. 2 ay efendim. Sultanın kaşları çatıldı. 2 ay o halde, bir gün bile fazladan vermem. Şayet o vakte kadar teslim etmezsen hesabını sorarım, bilesin. Padişah gittikten sonra ameleler endişeyle birbirlerine baktılar. O kadar kısa zamanda inşaatı nasıl bitireceklerine kimsenin aklı ermemişti. Nicedir omuz omuza ter dökmüşlerdi. Hristiyan ve Müslüman duvarcılar, forsalar, zanaatkarlar el birliğiyle minareler dikmişti. Kimi artık ahbap olmuştu. Ama kaderlerinin nasıl iç içe geçtiğini ancak o an anladılar. Huzursuzluk başladı. Usul usul, ateşte kazan gibi içten içe fokurdayarak. Sultanın hepsini cezalandırmasından korkuyordu ameleler. Birçoğu işten kaçmanın yollarını arıyordu. Kuytularda fısır fısır hep bunu konuşuyorlardı. Perşembe günü tam işler sarpa sarmışken Sinan Cihan'ı çağırdı. Senin filin sırtına çıkart beni, hadi. Cihan söyleneni yaptı, ustası şimdiye değin yapmadığı bir şey yapacak, nutuk verecekti. Az sonra çotanın sırtındaydı Selmimar. Oradan seslendi. Kardeşlerim, bu sabah etrafta uçan bir arı vardı, fark ettiniz mi? Kimse cevap vermedi. Kendi kendime düşündüm. Şayet o arı olsam, tek tek işçilerin omzuna konup aklından geçenleri dinlesem ne duyardım? 19. ayrımın sonu, sayfa 183, devamı 20. ayrımda.